Ayrım 19.
Kuşkusuz Ernest'ın istediği de tam olarak buydu. Zaman kaybına engel olurdu bu ama başlangıç için yeterince şey vardı elinde. Birkaç gün sonra parlak bir sabahın erken saatlerinde Ernest, Mill Vadisi'ne gitti, arabasını park edip kitap deposuna gitti. Bir zamanlar tren istasyonu olan uzun dar kitap dükkanına baktı. Sonra ona bağlı olan neşeli kafeyi ve dışarıda sabah güneşinde ısınmakta olan bir düzine masayı inceledi. Heston'un Artemis tarifini uyan bir kadın görmeyerek tezgaha gitti ve ekstra susamlı sandviç ekmeği ısmarladı. ''Neli sandviç?'' diye sordu garson kız. Ernest menü levhasını inceledi. Avokado yoktu. Heston uyduruyor muydu? Sonunda iki tane baharatlı ve soğanlı krem peynirle salatalıklı sandviç siparişi vererek avantajlı konuma geçmeye karar verdi. Masaya yerleştiğinde onun içeri girdiğini gördü. Çiçekli eteği, uzun erik rengi eteği, en sevdiği renkti. Boncuklar, zincirler falan. Bu Artemis olmalıydı. Hayal ettiğinden daha da güzeldi. Heston altın sarısı parlak saçlarından söz etmemişti. Saçları Orta Avrupa stilindeydi. Başının arkasında bukleler halinde toplamış ve kaplumbağa kabuğundan yapılma toka ile tutturmuştu. Ergenlik çağının ilk erotik dürtü nesneleri olan Viyenalı sevgili teyzeleri saçlarını bu biçimde toplarlardı. Tezgahta sipariş verip parasını öderken onu iyice görmüştü. Ne kadındı. Her yönden çok güzeldi. Derinlere işleyen turkuvaz mavisi gözleri, dolgun dudakları, gamzeli çenesi vardı. Düz sandaletleri üzerindeyken boyu 1.63 civarındaydı. Heyecan veren, çağlayan, mükemmel oranlı bir vücut. Şimdi her zaman Ernest'ın aklını karıştıran bölüme gelmişti sıra. Bir kadınla sohbete nasıl başlarsınız? Men'in bir gün önce satın aldığı Kutsal Günahkar adlı kitabını çıkarıp başlık açıkça görülebilecek şekilde masanın üzerine koydu. Belki sohbete başlamak için açılış hamlesi sağlayabilirdi. Tabii eğer kadın yakınlarda bir masayı seçerse. Ernest endişeli bir şekilde yarısı boş olan kafeye göz attı. Çok sayıda boş masa vardı. Yanından geçerken onu selamladı. Artemis de boş bir masaya doğru ilerlerken selamına karşılık verdi. Ama sonra hayret, birkaç saniye içinde geri döndü. Ah, Kutsal Günahkar dedi inanamaz bir sesle. Ne sürpriz. Yemi yuttu, yemi yuttu. Ama Ernest avını nasıl çekeceğinden emin değildi. Şey, anlamadım diye kekeledi. Şok geçiriyordu. Oltasındaki çekişle şaşkına dönen başarısızlığa boyun eğmiş bir balıkçının şokuydu bu. Yıllar boyunca kitap tuzağını sayısız defalar kullanmıştı ve bir kez bile ilgilenen çıkmamıştı. Bu kitap diye açıkladı Artemis. Vay canına, Kutsal Günahkar'ı yıllar önce okudum ama başka kimsenin okuduğunu görmemiştim. Oh, ben bayılırım ve birkaç yılda bir tekrar okuyorum. Men'in bazı kısa çalışmaları da hoşuma gidiyor. Kısa bir süre önce bütün çalışmalarını tekrar okumaya başladım. Bu birincisi. Ben kısa bir süre önce ters çevrilmiş kafayı okudum. Sizin listenizde sırada ne var? Onları değer verdiğim sırada okuyorum. Sonraki Yusuf ve kardeşleri dörtlüsü olacak ve sonra belki Felix Krull gelir ama dedi hafifçe doğrularak oturmaz mısınız? Ya sonuncusu diye sordu Artemis sandviç ve kahvesini masaya koyup karşısına otururken. Büyülü dağ diye cevap verdi Ernest hiçbir vurguyu atlamadan. Ne bu avı yakalamadaki şaşkınlığını ne de makaraya nasıl saracağı konusundaki belirsizliği hiç göstermiyordu. Bence tam olarak olgunlaşmalı. Semberi'nin sonu gelmeyen konuşmalarını artık sıkıcı buluyorum. Ayrıca listenin sonunda Doktor Faust geliyor. Müzikolojik kaygılar çok teknik ve korkarım sıkıcı. Size tamamen katılıyorum dedi Artemis omzundaki çantasına uzanıp olgunlaşmış siyah bir avokado ve birkaç plastik tohum torbası çıkararak. Ama Nietzsche-Leverkühn bağlantısı beni her zaman büyülemiştir. O özür dilerim kendimi tanıtmadım sohbete daldım. Ben Ernest Lash. Ben Artemis dedi avokadosunu soyup yarısını sandviçine sürüp üzerine çeşitli tohumlardan serperken. Artemis güzel bir isim. Biliyor musunuz dışarısı ısınıyor. Orada bir masaya geçip ikizinize katılmaya ne dersiniz? Ernest ev ödevini büyük bir gayretle yapmıştı. İkizim mi diye düşündü Artemis güneşteki bir masaya çıkarlarken. İkizim? Ah Apollon, kardeşim Apollon'un altın gün ışığı. Siz sıra dışı bir adamsınız. Bütün hayatım boyunca bu isimle yaşadım ve bunu bana ilk söyleyen sizsiniz. Ama biliyorsunuz diye devam etti Ernest. Musil'in niteliksiz adamının Wilkins çevirisini okumak için Men'i bir süreliğine dair bir kenara bırakmam gerekebilir. Ne tesadüf. Artemis'in gözleri kocaman açılmıştı. Şu anda o kitabı okuyorum. Yine omuz çantasına uzanarak kitabı çıkarttı. Muhteşem. O andan itibaren Artemis gözlerini Ernest'ten alamadı. Gerçekten gözleri dudaklarına öylesine sabitlenmişti ki Ernest utangaç bir şekilde birkaç dakikada bir sorumsuz kırıntılardan kurtarmak için bıyığını temizlemek zorunda kalıyordu. Marin'de yaşamak çok hoşuma gidiyor ama arada sırada ciddi bir sohbete girmek kolay değil burada dedi Ernest'e bir dilim avokado sunarak. Bu kitap hakkında son konuştuğum kişi Musil'i hiç duymamış biriydi. Herkes Musil için yeterince zeki değildir. Artemis gibi birinin, Helston gibi birinin arkadaşlığına bir süreliğine de olsa katlanmak zorunda kalması ne acı diye düşündü Ernest. Sonraki 3 saat boyunca mutlu bir biçimde Heinrich Böll, Günter Grass ve Heinrich von Kleist'in eserleri hakkında konuştular. Ernest saatine baktı. Neredeyse öğlen olmuştu. Ne olağanüstü bir kadın diye düşündü. Sabahki randevularını iptal etmiş olmasına rağmen bir de başlayan arda arda 5 randevusu vardı. Zamanı bitiyordu ve günün gerçek iğne döndü. Kısa süre sonra gitmem gerekiyor dedi. Bunu hiç istemiyorum ama hastalarım beni bekliyor. Konuşmamızdan ne kadar zevk aldığımı anlatamam. Beni kendi içimden çıkarttı. Hayatımın bu döneminde buna ihtiyacım vardı. Neden? Kötü zaman geçiriyorum. Ernest içini çekti. Bir gece önce prova yaptığı sözcüklerinin doğal bir biçimde çıkmasını umuyordu. 2 hafta önce eski bir kız arkadaşımı ziyaret ettim. Onu birkaç yıldır görmüyordum ve birlikte güzel bir 24 saat geçirdik. Ya da ben öyle sandım. Sabah uyandığımda gitmişti. Ortadan kaybolmuştu. Ondan bir iz bile yoktu. O zamandan beri biraz kötü hissediyorum kendimi. Çok kötü. Bu çok korkunç. Artemis, Ernest'ı umduğundan daha da kaygılıydı. Senin için önemli miydi o? Onunla yeniden bir ilişkiye girmeyi mi umuyordun? Hayır. Ernest Helston'ı ve Artemis'in onun hakkında neler hissetmiş olabileceğini düşündü. Tam olarak öyle değil. O nasıl söyleyeyim, daha çok oyun arkadaşıydı. Cinsel arkadaş, yani onu kaybettiğim için yas tutmuyorum. Gerçek acı bilmemek. Yaptığım bir şey mi kaçmasına neden oldu? Onu herhangi bir şekilde incittim mi? Söylediğim bir şey miydi? Düşüncesiz bir sevgili miydim? Herhangi bir açıdan kabul edilemez miydim? Ne demek istediğimi anlarsın. Pek çok kötü şey ortaya çıkarıyor. Bu konuda seninle beraberim dedi başını anlayışlı bir şekilde sallayarak. Bunu ben de yaşadım. Hem de kısa bir süre önce. Gerçekten mi? Ortak bu kadar çok şeyimizin olması ne kadar şaşırtıcı. Birbirimizi iyileştirmeyi denesek mi? Bu sohbete başka bir zamanda devam etsek, mesela bu akşam yemeğinde. Evet ama restoranda değil. Yemek pişirme havasındayım. Dün güzel mantarlar topladım ve Macar usulü mantar güveç yapacağım. Bana katılır mısın? Terapi saatleri hiçbir zaman bu kadar ağır geçmemişti. Ernest, Artemis'ten başka hiçbir şey düşünemiyordu. Büyülenmişti. Tekrar tekrar dürttü kendini, konsantre ol, odaklan, aldığın ücreti hak et, bu kadını aklından çıkart. Ama Artemis çıkarılmayı reddediyordu. Ön korteksine yerleşmişti ve orada kalıyordu. Artemis'te öylesine ürkütücü ve baştan çıkarıcı bir hava vardı ki, Reader Haggard'ın romanı o kadından hatırladığı ölümsüz ve karşı konulamaz Afrikalı kraliçe aklına geliyordu. Artemis'in çekiciliğini onun stresini azaltmaktan daha fazla düşündüğünü gözünden kaçırmıyordu. Ernest önceliklerine dikkat et diye kendi kendine azarladı. Ne yapıyorsun? Bu proje cinsel macera olmadan bile derinden şüpheli. Zaten ince bir buz üzerinde yürüyorsun. Artemis'i bulmak için Helston'dan bilgi sızdırıyorsun. Kendini çekici bir yabancı kadının evine ziyarete giden davetsiz bir terapiste çeviriyorsun. Büyüklük taslıyorsun. Etik dışı ve profesyonel olmayan biri gibi davranıyorsun. Dikkat et. Dikkat et. Tanık köşesinden sayın yargıç diye kükreyen gözetmeninin sesini duyduğunu hayal etti. Doktor Leş ara sıra küçük kafasıyla düşünme hatasına düşmek dışında iyi ve etik bir klinisyendir. Hayır hayır diye itiraz etti Ernest. Etik olmayan bir şey yapmıyorum. Benim amacım dürüstlük ve yardımseverlik. Hastam Helston bir başka insanda nedensiz yere feci bir yara açtı ve gidip telafi etmek isteyeceğini düşünmek olanaksız. Ben, yalnızca ben bu yarayı tamir edebilirim. Ve bunu çabuk ve etkin bir şekilde yapabilirim. Artemis'in küçük yüksek çatılı, zencefilli çörek dantel işlerinin sarktığı ve yoğun ardıç ağaçlarının çevrelediği Hansel ve Gretel evi Marin bölgesinden çok Almanya'nın kara ormanlarına uyuyor gibiydi. Kendisine taze sıkılmış bir bardak nar suyuyla kapıda karşılayan Artemis, evde alkol bulundurmadığı için özür diledi. Burası uyuşturucusuz bölge dedikten sonra kutsal ot ganja hariç diye ekledi. Minik benekli ve narin gri beyaz ayaklarla desteklenen 17. Louis tipi kanepeye oturur oturmaz terk edilme konusuna geri döndü Ernest. Ama onu konuşturmak için bütün becerilerini kullanmasına rağmen kısa süre içinde Artemis'in sıkıntısını fazla büyüttüğünü fark etti. Evet diye kabul etti Artemis. Ernest'le aynı deneyimi yaşamıştı ve kolay olmamıştı ama söylediğinden daha az acı vermişti. Yalnızca kibar olmaya çalıştığını itiraf etti. Yalnızca Ernest'in yaşadığı zorluklar hakkında konuşmasına yardımcı olmak için kendisinin de kısa bir süre önce bir erkek tarafından terk edildiğini anlatmıştı. Adam kendisine bir açıklama getirmeden kaçmış olmasına rağmen bu olay kendisini fazla rahatsız etmemişti. İlişkinin kendisi için bir anlamı yoktu ve bunun kendisinden çok adamın problemi olduğuna emindi. Ernest şaşkınlıkla ona bakıyordu. Bu kadın olmasını umut edebildiğinden daha ortadaydı. Sonunda rahatlayarak terapist olma görevini bırakıp akşamın geri kalanının tadını çıkarmaya çevirdi dikkatini. Heston'un coşkulu hikayesi Ernest'e yaklaşmakta olan olayları hazırlamıştı. Ama kısa sürede ortaya çıktı ki Heston her şeyi olduğundan daha hafif göstermişti ve muhtemelen de gereğinden daha az takdir etmişti. Artemis'le sohbet çok keyif vericiydi. Mantar güveç küçük bir mucizeydi ve akşamın geri kalanı çok daha büyük bir mucizeydi. Heston'un deneyiminin uyuşturucu yüzünden olduğunu düşünerek Artemis'in yemekten sonra sunduğu marihuanayı reddetti. Ama onsuz bile sıra dışı, neredeyse gerçek ötesi bir şey çalışıyor gibiydi içinde. Yemek sırasında baştan ayağa sıcak, harika bir duygu sardı içini. Geçmişin her biri farklı bir kapıdan giren hoş duyguları zihnine hücum etti. Annesinin pazar sabahları pişirdiği keşelin kokusu, yatağını ıslattığı ilk birkaç dakika içinde hissettiği sıcaklık, ilk öpücüğü, küvette mastürbasyon yapıp Harriet teyzesinin soyunduğunu hayal ederken yaşadığı ilk tabanca atımı orgazmı. George Avenue Headshop'ta sıcak şekerlemeli dondurma kekleri yemesi. Glen Echo Eğlence Parkı'nda eğlence trenine bindiğinde kendini ağırlıksızmış gibi hissetmesi. Kurnaz Fil tarafından korunan veziri oynatıp babasına şahmat demesi. Evdeliğin sıcak ve nemliliği. O kadar güçlü, o kadar sarıcıydı ki bir an için nerede olduğuna dair bilincini kaybetti. Yukarı yatak odasına çıkmak ister misin? Artemis'in yumuşak sesi hayallerinden sıyırdı onu. Nereye gitmişti? Mantarlarda bir şey olabilir miydi diye düşündü. Yatak odasına gitmek istiyor muyum? Bu kadını her yere takip edebilirim. Onu tanıdığım hiçbir kadını olmadığı kadar arzuluyorum. Belki de ne otun ne de mantarların değil, salgınlanan bir tür kimyasalın etkisiydi bu. Koklama organım benden habersiz onun mis kokusuyla işbirliği mi yapıyordu? Yatağa girer girmez Artemis yalamaya başladı. Bütün bedeni kızarıp yanıncaya dek teninin her santimini titredi, aydınlattı. Dilinin her dokunuşu durmadan daha yükseğe çıkardı onu, ta ki patlayıncaya kadar. Genç bir tabancanın keskin çatırtısıyla değil, güçlü bir topun homurtusuylaydı bu kez. Kısa bilinçlilik anında birden Artemis'in yanında uyuduğunu fark etti. Aldığı zevkle öylesine kendinden geçmişti ki, onu tamamen unutmuş, onun zevk almasında başarısız olmuştu. Yüzüne dokunmak için uzanırken kendi yanaklarının süzülen yaşlar yüzünden ıslandığını fark etti. Sonra o ana kadar bildiği en derin uykuya daldı. Bir süre sonra tırmalama sesi uyandırdı kendisini. Önce zifiri karanlık odada bir şey göremedi ama bir şeylerin yanlış olduğunu hem de son derecede yanlış olduğunu biliyordu. Yavaş yavaş karanlık açılırken hayaletimsi yeşil bir ışık ürkütücü bir biçimde aydınlattı odayı. Kalbi şiddetle çarpan Ernest yataktan çıktı, pantolonunu giydi ve tırmalayan şeyin ne olduğunu görmek için pencereye koştu. Ama bütün görebildiği kendisine bakan yüzüydü. Artemis'i uyandırmak için kalktı ama o ortadan kaybolmuştu. Tırmalama ve kazıma sesleri şiddetlendi, sonra kızışmış binlerce kedinin sesi duyuldu. O da başlangıçta yumuşak, sonra artan yoğunlukla sarsılmaya başladı. Tırmalama daha da şiddetli, sert hale geldi. Yere çarpan çakıl taşlarının, sonra daha büyük taşların, sonra da çığın sesini duydu. Gürültü yatak odasının duvarının arkasından geliyor gibiydi. Yavaşça yaklaşan Ernest, duvarda çatlakların açıldığını gördü. Sıvalar dökülüp yerde bir yığın oluşturuyordu. Ernest kısa süre içinde harçsız taş duvarı görür olmuştu. Onun altındaki evin ahşap destekleri birkaç dakika içinde gözle görür hale geldi. Güm, öfkesi açık olan dev bir pençe içeri daldı. Ernest yeterince şey görmüştü. Hatta fazlasını. Gömleğini kaparak merdivenlere koştu. Ama merdivenler yoktu, duvarlar, ev yoktu. Önünde yıldızların aydınlattığı geniş bir alan vardı. Koşmaya başladı ve kısa bir süre sonra kozalaklı dev ağaçlardan oluşan bir ormanda buldu kendini. Gök gürültüsüne benzer bir kükreme duyarak arkasına baktığında alev kırmızısı gözlerle kendisine bakan dev kediyi gördü. Bir arslan gibiydi ama siyah beyazdı ve çok daha büyüktü. Ayı büyüklüğündeydi. Uzun azı dişleri olan kaplan büyüklüğündeydi. Daha hızlı koştu, neredeyse uçuyordu ama canavarın ormanın çam iğnesi kaplı zeminine vuran pençeleri durmadan yaklaşıyor ve gürültüsü de artıyordu. Bir göl görerek ona doğru koştu. Kediler sudan nefret eder diye düşündü Ernest ve suya girdi. Gölün sesin yükseldiği orta bölümünden suyun aktığını duydu. Sonra onu gördü. Artemis gölün ortasında hareketsiz duruyordu. Bir eli özgürlük heykelininki gibi havaya kalkmıştı. Diğer eli kendisine doğru çevirdiğinde güçlü bir biçimde süt fışkırtan göğsünü kavramıştı. Hayır, yaklaşınca daha iyi gördü ki bu sıvı süt değil, parlak yeşil bir sıvıydı. O kişi de Artemis değildi, metal bir robottu. Ve göl sudan değil asitten meydana gelmişti ve ayaklarını bacaklarını yiyordu. Ağzını açıp bütün gücüyle bağırmaya çalıştı. Anne, bana yardım et anne, ama ağzından hiçbir sözcük çıkmadı. Ernest'ın sonra bildiği tek şey, yarı giyinik olarak arabasında oturduğu, gaza yüklenip Artemis'in kara ormanlar evinden hızla uzaklaştığıydı. Kendisine olanlara odaklanmaya çalıştı ama korku aşırı derecede etkisi altına almıştı kendisini. Hastalarına ve öğrencilerine bir krizin yalnızca tehlike değil, fırsat da sunduğunu kaç kere anlatmıştı. Anksiyetenin içgörü ve bilgeliğe giden bir yol olduğunu kaç kere söylemişti. Bütün rüyalar içinde kabuslar en öğretici olanlar değil miydi? Ama Russian Hill'deki dairesine varır varmaz rüyasını kaydetmek için not defterine değil, eczacı dolabına giderek yoğun bir anksiyete önleyici olan Ativan'dan 2 miligram aldı. Ama ilaç o gece ne rahatlık ne de uyku getirdi. Sabah olunca bütün programını iptal etti ve acil olan hastalarını ertesi akşama sıkıştırdı. Sabahı deneyimini iyi arkadaşlarıyla telefonda konuşarak geçirdi. Ve 24 saat sonra göğsündeki korkunç kramp, sıkıntılı baskı azalmaya başladı. Arkadaşlarıyla sırf itiraftan ibaret olan konuşma süreci hiçbiri neler olduğunu anlayamasa da yardımcı oldu. Stajyerlik eğitiminden beri en yakın ve en eski arkadaşı olan Paul bile durumu anlayamamıştı. Ernest'ı kabusun bir lütuf olduğuna, mesleki sınırına saygı göstermek konusunda Ernest'ın daha dikkatli olması gerektiği konusunda uyaran bir hikaye olduğuna ikna etmeye çalışıyordu. Ernest büyük bir gayretle kendisini savunmaya çalışıyordu. Unutma Paul, Artemis hastamın arkadaşı değil ve bana bir kadın bulması için hastamı bilerek kullanmış değilim. Ve niyetim baştan beri çok alicenaptı. Onu arayıp bulma amacım şehvet değil, hastamın verdiği zararı telafiye yönelikti. Ona cinsel buluşma için gitmedim, yalnızca bunun olmasına engel olmak olanaksız gibiydi. Savcılar durumu bu şekilde görmeyecek diye cevap verdi sıkıntılı bir şekilde. Seni kıymaya çevirecekler. Ernest'ın eski gözetmeni Marshall, deniz izcileri ekibine rutin olarak verdiği uyarı dersinin bir parçasını anlattı ona. Yanlış bir şey yapıyor olmasan bile, şipşak çekilen resminin yanlış bir şey yapıyormuşsun görüntüsü vereceği bir duruma sokma kendini. Ernest, Marshall'ı aradığı için üzgündü. Şipşak resim bazı etkilememişti kendisini. Tam tersine çocuklara yalnızca medyada yanlış sunulmaktan kaçınmak için dikkatle davranmaları gerektiğini salık vermenin insafsızca olduğunu düşünmüştü. Sonunda Ernest, arkadaşlarının tavsiyelerine çok az önem verirdi. Onlar ödleklerdi, kafaları görüntü ve potansiyel yanlış uygulama davalarıyla çok meşguldü. İç bakış açısından, ki önemli olan tek şey de buydu, Ernest dürüstlükle hareket ettiğine tamamen inanıyordu. 24 saatlik bir toparlanma döneminden sonra Ernest işine tekrar döndü ve 4 gün sonra terapiyi bitirme kararı aldığını söyleyen Hanson'la görüştü. Ernest onu hiç onaylamadığını kesin bir biçimde sezen Hanson da başarısız olduğunu biliyordu. Ama Ernest'ın kötü terapisiyle ilgili suçluluk duygusu çok kısa sürdü. Çünkü Hanson'a veda ettikten sonra şaşırtıcı bir gerçekle karşılaştı. Marshall ve Paul ile yaptığı telefon konuşmalarından sonraki 72 saat içinde Artemis'in varlığını tamamen unutmuştu. Onunla yaptığı kahvaltıyı, sonraki her şeyi. Onu bir kez bile düşünmemişti. Tanrım diye düşündü. Ben de Hanson gibi iğrenç şekilde davrandım. Onu bir açıklama yapmaksızın terk ettim ve bir daha telefon etme ya da onu görme zahmetine bile katlanmadım. Günün geri kalanında ve ertesi gün aynı garip olguyla karşılaştı Ernest. Tekrar tekrar Artemis'i düşünmeye çalıştı ama odaklanamadı. Birkaç saniye içinde zihni önemsiz konulara kayıyordu. Ertesi akşam geç saatlerde ona telefon etmeye karar verdi ve bunu ancak büyük bir çabayla yapabildi. Ernest, gerçekten sen misin? Tabii ki benim. Çok geç kaldım, günlerce geciktim ama benim. Ernest durakladı, öfke bekliyordu ve onun hoşnut ses tonuyla rahatlamıştı. Şaşırmış gibisin diye ekledi. Çok şaşırdım, sesini bir daha duyacağımı sanmıyordum. Seni görmeliyim. Bazı şeyler gerçek dışı gibi görünüyor ama sesin beni uyandırıyor. Yapacak çok şeyimiz var. Ben pek çok özür dileyeceğim ve açıklama yapacağım ve sen de çok affedici olacaksın. Tabii ki seninle görüşürüm. Ama bir şartla. Açıklama ve affetme yok. Bunlar gereksiz. Yarın akşam yemeği 8'de. Tamam, ben pişiriyorum. Hayır. Ernest mantar güveciyle ilgili kuşkusunu hatırladı. Sıra bende. Yemeği bana bırak. Artemis'in evine, San Francisco'nun en kötü dekoruna sahip olup en iyi kanton yemeklerini yapan Nanking'den aldığı yemeklerle dolu olarak geldi. Doğal bir biçimde beslenen biri olarak çeşitli kapları coşkuyla masaya yerleştirerek her birini Artemis'e tanıttı. Artemis kendisine aşırı vejetaryen olduğunu ve tavuk salatası ve mantarlı biftek dahil pek çok yemeği yiyemeyeceğini söyleyince büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Pilav, buharda pişmiş bezelye filizi ve vejetaryen hamurları için Tanrı'ya şükür diye sessizce şükretti. Sana söylemem gereken bir şey var ve pek sır saklayan biri değilimdir dedi masaya otururlarken. Arkadaşlarım benim saplantılı bir açıklayıcı olduğumu söylerler. Bu yüzden seni uyarıyorum. İşte geliyor. Artemis şartlarımı hatırla diyerek elini Ernest'in koluna koydu. Özür yok, açıklamaya gerek yok. Bu şartlara uyabileceğimi sanmıyorum Artemis. Diğer gece sana söylediğim gibi iyileştiren biri olarak işimi çok ciddiye alıyorum. Bu benim hayatımın ve ara sıra açıp kapayamam. Bu yüzden sana verdiğim zarar yüzünden yerin dibine geçtim. İnsanlık dışı bir şekilde davrandım. Güzel bir biçimde sevişmemiz, çok güzel bir sevişme, mümkün olduğunu hayal bile etmediğim güzellikte ve sonra seni tek kelime bile etmeden terk etmem ki bu savunulamaz, başka bir şekilde ifade edemem, insanlık dışı bir şekilde davrandım. Düşüncesizliğim seni perişan etmiş olmalı. Tekrar tekrar benim ne biçim bir insan olduğumu ve sana karşı neden böylesine aşağılık bir şekilde davrandığımı merak etmiş olmalısın.